Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün üzerinde bizim de bulunduğumuz, 4,5 senedir üzerinden yayın yaptığımız internet konuşalım biraz. İnternet üzerinden özgürlüğü konuşalım. Bunun için önce yayını paylaşmanız gerekiyor. Aşağıdan 3 noktaya dokunarak bütün Periskop izleyicilerinin, ben de sosyal medya üzerinden yapacağım bu paylaşımı ki diğer dostlar da gelsin, hep beraber burada hazır bulunalım, oturalım konuşalım. Hikaye şu, çok iyi biliyorsunuz aslında. 2017 yılının Nisan ayından beri yasaklı bulunan, öyle ya da böyle dünyanın en büyük online bilgi hazinesi olduğu söylenen Wikipedia dün itibariyle açıldı. Hatta öyle bir açıldı ki büyük sitelerde çok yaşanır bu. İçinizden pek çoğu da yaşamıştır. Hani belediye uzun süredir kesik olan suların geldiğini müjdeler. Ama bir türlü üst katlara çıkmaz ya. Bizde üst katlara çıkması epeyce gecikti bu işin. Dün akşam saatlerine kadar herkes çırpındı. Herkes çırpındı. Geldi, geliyor, açıldı. Wikipedia'lar gelmiş. Yok ya, Wikipedia'lar hala kesikmiş. Google'lara baktınız mı falan filan diye. Ama akşam saatlerinde insanlar gördüler ki açıldı. Elbette başımız göğe ermedi. Ama bugün yayının başlığındaki soru hayatımız için son derece önemli bir soru. Açmaya açtık. Eyvallah. İçine ne yazacağız? Bilginin yasaklı olduğu bir ortamda bilgiye erişimin, bilgi kaynağına erişimin açık olması kimin ne işine yarayacak ki? Bir söyler misiniz bana? YouTube yayını yok diyorsunuz. Yo, YouTube yayını var. Orada biri yazdı, Kamil Uyar. YouTube yayını var. Şu anda ben izleyebiliyorum. Böyle bir durumda insanlar ne anlatacaklar? Bugün biraz istiyorum ki Wikipedia'nın içini dolduralım biz. Eğer elimizden gelirse, yapabilirsek hep beraber oturalım ve Wikipedia'nın içini dolduralım. Öyle bir şekilde dolduralım ki üstelik yasaklı, gizli, saklı hiçbir şey kalmasın. Şimdi deniyor ki Wikipedia'nın yasaklanma gerekçesi çok farklı şeyler var aslında. Çünkü bu konuda şöyle de bir sıkıntı yaşanıyor. Bu tarz kuruluşların, hani bağlantıları, asıl temelleri yurt dışında olan büyük firmaların Türkiye'de erişilebilecek insan sayısı çok az. Gerçekten çok az. Yani aynı şeyi burada yaşıyoruz işte biz mesela Periskop üzerinden. Hala 2,5 senedir Periskop burada insanların eliyle yapabilirsiniz, siz yapmaya devam edin, biz de yaygınlaştıracağız dediği Süper Kalp uygulamasını açmadı mesela. Hala yapmıyor. Hala bununla ilgili yayıncılara tek kuruş ödeme yapmış durumda değil. Ve ulaşmaya çalıştığınız zaman gidebileceğiniz çok yer yok. Wikipedia da aynı, YouTube da aynı. Türkiye'den kime erişmek istiyorsanız en çok kullanılan, dünyada bütün şekillerde bakılıyor. Ve internet üzerinden bu tarz paylaşım platformlarını en çok kullanan milletlerden biriyiz. Ama muhatap aramaya geldiği zaman karşınızda hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Bu işin bir boyutu. Bununla ilgili geçmişte özellikle Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı dönemindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili ben de o zaman bir radyo programı yapıyordum. Yayında bir ifade kullanmıştım. O kadar çok insan kızmıştı ki. Ya bir dakika kardeşim demiştim. Bir dakika. Burada hükümet mesela YouTube üzerinde bu baskıyı yapmakta haklı. Karşısında muhatap yok adamın. Senin burnunun dibinde Macaristan'da, Çekoslovakya'da, Avusturya'da bürolar açıyor adam ama seninle ilgili hiçbir çalışma yapmıyor. Niye? Dünya alemi biliyor ki bunun gerekçesi maddi. Çünkü bu tarz oluşumlar, bu tarz operasyonlar gündeme geldiği zaman bürolara para harcamak zorunda bu tür şirketler. Büroda eleman çalıştıracaksınız, kayıtlı olacaksınız, vergi ödeyeceksiniz, vergi. En acısı, en ağrı bu. Bu işin bir boyutu. Ve bu gerçek, gerçekten yaşanan, şu anda Türkiye'de Wikipedia'nın, Twitter'ın, YouTube'un, hepsinin, Facebook'un, her şeyin ama her şeyin karşılığında bir tane muhatap bulunuyor. Bir hukukçu, birkaç tane hukukçu. Onlar da bakın ulaştığım için söylüyorum. Ulaştığım için söylüyorum. Aklınıza kim geliyorsa doğru, evet o isme ulaşarak söylüyorum ben. Ya kardeşim insanlara soruyorsun, diyorsun ki böyle bir sıkıntı var. Kimle konuşacağız? Vallahi ihtiyaç olduğu zaman bizimle çalışıyor bu insanlar diyor. Aynen böyle. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu. Şimdi burada öyle ifadeler kullanılıyor ki YouTube'da Özür dilerim, Wikipedia'nın içinde kullanılan bazı maddeler, dışarıdan güncellenebilen maddeler bunlar. O nedenle de yanlış uygulamaya çok açık bir hükümden bahsediyoruz. Önce herkes bunu bir bilsin, olur mu? Yani dışarıdan güncellenebildiği için yalan yanlış bilgilerin yayılması da muhtemel. Mesela kahvaltı maddesini güncellerken biri Mehmet Öz'ün tamamen uzmanından uydurarak söylediği, şovuna adam çekmek için, dünyanın gündemini karıştırabilmek için söylediği abuk sabuk cümleyi de güncelleyerek sokmak mümkün. Bu anlamıyla baktığınız zaman da sizin için gerçekten bir kutsal bilgi kaynağı falan değil. Ama anlık erişim için anında ne olup ne bitiyor, şu duyduğum şey nedir ya? Nedir kardeşim? Bu duyduğum nedir benim? Evet aynen, Güneş Gür kaynak. Onunla görüştüm ben. O da aynı şeyi söyledi. Yani bizim böyle bir şey sorumluluğumuz yok. Biz sadece bu tarz davalarda bize yetkilendirildiğimiz için biz o dönemlerde çalışıyoruz. Ama ben karşımda hala bir muhatap bulamıyorum. Hala yok. Bakın, kim diyorsa ki benim kardeşim, buyurun yayın açıktır. Yayın açıktır, buyurun. Gelebilirsiniz, burada konuşabilirsiniz, derdinizi yazabilirsiniz. Ben de paylaşırım burada severek. Bunun çünkü sağ solu, partilisi partisizi falan yok. Dindarı dinsiz, dinsiz yok. Bütün dünyada eşit uygulanan bir sistemin içinde Türkiye'de bir yalan kurgulanıyor. Bu kadar net. Ve Türkiye'de hükümetin karşısına bir vergi mükellefi olarak çıkacak gücü bulmadıkları için kendilerinde. Güçleri var da, yani milyarlarca dolar dönüyor çünkü bu piyasanın içinde. Ama ödemek istemiyor adamlar. Bu kadar basit, bu kadar net. Size daha önce de anlattım burada, çok açık yüreklilikle anlattım hem de. Türkiye'de ısrarla söylüyorum bakın. Yasası çıktı artık, işte gördünüz, gazeteler üzerinden de konuştuk biz bunu. Gazetelerde çok çıktı. YouTuber'lara vergi geliyor. İlk günden beri ödüyorum ben. Hadi herkes açıklasın. YouTube'dan kazançlarına vergi uygulayan kaç kişi var Türkiye'de? Ama şu konuda insanları suçlayamıyorum da ben. Ben bununla ilgili ulaşabildiğim bütün muhataplara şu soruyu açık yüreklilikle sordum. YouTube kazancı Türkiye'de vergiye tabi midir, değil midir? Cevabı ne biliyor musunuz? Evet de diyemeyiz, hayır da. Niye? Çünkü çok iyi biliyorlar ki hayır derlerse vergi kanununa muhalefet etmiş olacaklar. Evet derlerse o zaman bir yasal muhatap aranacak. Kim o? Yok ki öyle biri. Yok ki öyle bir kuruluş. Sürekli birileri atıp tutuyor. Yani bir şeyler söyleniyor. Ve burada insanlar sadece iktidar karşıtı olmakla konumlandırarak kendilerini, sosyal medya üzerinden de prim yapacaklarını bildikleri için sadece eleştiriyorlar. Oysa doğru yerde durup haklının yanında durmak, yanında olmak gerekiyor bu noktada. Ama yapılamıyor. Çok net bir şekilde yapılamıyor üstelik. YouTube'unda, Twitter'ında, Facebook'unda, bilmem kimin de Türkiye'de hiçbir yasal muhatabı yok kardeşim, yok. Aramış bir insan olarak soruyorum. Yok. İşin bir boyutu bu. Bunu bir yere koyalım. Çünkü bu son derece önemli. Ortaya çıkan her gerçeklikte herkes hemen iktidarın üzerine şarlamak için haksızlık yapıyor burada. Evet, yasal muhatap gerekiyor. Yasal bir zemin gerekiyor. O yasal zeminin üzerinde bütün dünyada uygulamalarını nasıl yapıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde yapmak zorunda. Yapıyor mu? Yapmıyor kardeşim. Bak, bu kadar açık yüreklilikle söylüyorum sana. Yaşamış, bu işin zulmüne, gadrine uğramış insanlardan biri olarak söylüyorum. Yok ortada kimse. Ama öte taraftan bakıyorsunuz. Wikipedia üzerinde bu kadar rahat manipülasyonun mümkün olduğu, bu kadar rahat değişiklik yapılabildiği, herkesin kafasına göre bir şeyler ekleyip çıkartmasının en azından teoride mümkün olduğu bir zemin açıldı diye dünden beri davul çalıyoruz. Niye? Dünya alem biliyor ki Wikipedia'yı yasaklayan, aynı şekilde bakın, ha, PayPal da bu yüzden kapandı. Aynı şey yaşanıyor. Aynı şey. İnsanlar sadece PayPal üzerinden bağırdılar. Yasal ticaretimizi engelliyorlar. Kim kardeşim? PayPal'ın Türkiye'deki temsilcisi kim? Buyurun. Buyurun çıkartalım. Konuşalım. PayPal'ın Türkiye'deki temsilcisiyle konuşalım bunu. Benim diyen varsa çıksın karşımıza, oturalım konuşalım. Biz dünyada Wikipedia'yı yasaklayan ülkeler arasında, yani bilgiye erişimi kısıtlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu çok büyük bir utanç. 21. yüzyılda ilk 20 yılını yemişken üstelik. Bu tahammül edilebilecek, katlanılabilecek, evet ya bizle böyle denilebilecek bir durum değil. Bu kesin. Ama bizim şu anda üzerinde sevinç yaşadığımız, dünden beri sosyal medyada bin tane seninki açıldı mı, benimki gelmedi, Wikipedyalar bağlandı mı, üst katlara çıkmıyor galiba gibi sorunlar iletilen konu bu kadar basit değil. Biz Türkiye'de erişimin kolaylaşabileceği bilginin üretiminde sıkıntı yaşıyoruz. Öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki üstelik. Bu sıkıntılar her gün televizyon ekranlarında yenileniyor. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Gazetelerle, yalanlarla yayılıyor bu. Bunlar bilgi değil ki. Tam da Wikipedia'nın bu haliyle oturup içinde yer alabilecek gerçeklikler bunlar. Hepsi, hepsi ama hepsi aynı şekilde yararlanabilecek, yararlanılabilecek ve sonuçta yaralanabilecek gerçekler. Neden? Çünkü bizde de bilgi öyle üretiliyor. Çok uzunca bir süredir sizinle burada konuşuyoruz. 4,5 yıldır her gün 16 ulusal gazete üzerinden Türkiye'de medyayı sorguluyoruz. Peki o medyanın içinde yer alan yazılar, köşe yazıları, geçmişten bugün aklınızda kalanlar, kaç tanesinin doğruluğuna %100 kesinlikle iman ederiz diyebilirsiniz? Yapamazsınız ki bunu. Kabataş yalanından falan söz etmiyorum. Onlar çok artık ileri boyutlar. Onlar yalancılığın ihtisas haline gelmiş durumu. O başka. Ama günlük yayınlanan yalanlar. İnsanlar çünkü bilgi üzerinde kıvırmayı aslında en tepe yöneticilerden gördükleri için kendilerinde de bir hak olarak bulabiliyorlar artık. Çok rahat söylüyorlar bunu. Mesela konuşalım hadi. Wikipedia'nın içine biz ne yerleştirebiliriz? Rabia Naz cinayeti. Wikipedia'nın içine yerleşebilir mi? Kadın cinayetleri içinde Türkiye'de günde her gün en az bir kadının öldürüldüğü bir durum Wikipedia içinde nasıl yer alacak? Anlatsanıza bana. Mesela burada asıl olan bilgi midir? Bilgiye erişim midir? Bu bilginin üretimi yasak Türkiye'de. Bununla ilgili konuşulamıyor ki. En can acıtıcı konu 15 Temmuz darbe girişimi. 16'sında 16 Temmuz sabahı herkes kaçacak delik ararken Türkiye'de yayın yapmış bir insan olarak söylüyorum. 15 Temmuz'la ilgili şu anda Wikipedia'ya gerçekten girilebilecek hangi bilgiler var elinizde? Dostlar arasında konuştuğunuzu iki kadeh parlattıktan sonra anlatılanları, günlerde çeyrek altın eşliğinde konuşulanları falan kastetmiyorum. Bilgi olarak ne anlatabileceksiniz? Wikipedia'nın içine ne yazabileceğiz biz? Mesela o gün darbe girişimine ilişkin ilk bilgiler geldikten sonra devlette işlemin nasıl yapıldığını konuşabilecek miyiz? Konuşamayacağız. Niye? Biz de bilmiyoruz ki. Yok ortada böyle bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda araştırma yapmaktan imtina ediyor. Yazın bunu bir yere. Bakın bir haftadır söylüyorum. Bunu bir yere yazın kardeşim. Bu temel bir gerçeklik olarak Wikipedia'ya girmeyecek olabilir ama bugünü yazan her tarih evrakında yer alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP tarafından engelleniyor bu. Engelleniyor bilinçli olarak. İktidar Partisi'nin grup başkan vekili hiç utanmadan, hiç vicdanı sızlamadan kendisinin karşısına bir fotoğrafla çıkan ya kardeşim bu doğru değil mi diyen Veli Ağbaba'ya sizin de geçmişte Kasım Gülek'ten Bülent Ecevit'e kadar herkes Fethullah Gülen'i övdü sözüyle çıkabiliyor. Veli Ağbaba'nın sözü doğru. Mesela Wikipedia'da yer alması gereken bir şey. 81 il emniyet müdürünün içinde 70 küsur tanesini atayan ben değilim ki. Ben yapmadım. Yasaklanamayacak mı? Yazılamayacak mı peki bu? Yazabilir misiniz? Hadi yazın bakalım. Hadi Wikipedia'yı güncelleyenler bunu yazsın. Elif Hanım ne güzel doğrulamış bakın. 17-25 Aralık operasyonları. 17-25 Aralık. 7 Şubat MİT krizi. Hadi yazalım. MİT tırlarının durdurulması. Türkiye'de bu konuyla ilgili devam eden dava süreçlerinin içinde bunun haber değeri olup olmadığını tartışamadık biz. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Wikipedia'mız açıldı. Hadi hayırlı olsun. Alalım çiçeğimizi, çikolatamızı, hayırlı olsuna gidelim. Öyle bir büro yok bu arada. Öyle bir büro bulamayacaksınız. Karşınızda bir muhatap olmayacak. İşin o boyutunu ısrarla vurguluyorum. Ve bundan sonra da vurgulayacağım. Çünkü burada amaç iktidar üzerinden bir eleştiri yapmak değil, bilgi üzerinden eleştiri yapmak. Oslo görüşmeleri. Bakın Ender Gülle yazmış. Hadi anlatın. Oslo görüşmelerini yazalım. Türkiye'de 2009 yılından itibaren demokrasi, barış, kardeşlik, açılım, saçılım, ot, çöp hepsiyle ilgili ne yazabileceksiniz? Oysa ortada bir ses kaydı var. Hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu. Şemdinli bombalamaları, Umut Kitabevi, Raip Santoro cinayeti. Hadi konuşalım. Hrant Dink cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti, Bahriye Üçok'un öldürülmesi, Muammer Aksoy. Hadi konuşalım. Ahmet Taner Kışlalı. Biz hangisini yazabileceğiz ki? Bizim buna ilişkin elimizde bir bilgi yok kardeşim. Şu andaki sevinmemiz çok yalandan bir sevinme. Bütün dünya ile birlikte Wikipedia yasaklayan, baskıcı ülkeler statüsünden çıkabilmek için atılmış dandik bir adım bu. 2,5 yıl sonra Wikipedia'ya kavuştuğunuzda elinizde ne kaldı söyler misiniz? Evde eğer ödevde kullanılacak bir ergen varsa hakikaten hoşunuza gidecektir. De o ergenler zaten ona ulaşmanın yolunu bulmuştu. Geçin onları. O bir işe yaramaz. Siz ne yapacaksınız? Mesela üniversitelerde oradan yazılan ödevler asla kabul edilmiyor. Asla. Çünkü herkesin erişebildiği ama daha önemlisi, bakın herkesin erişebilmesinin ötesinde değiştirebileceği bir bilgi kaynağından bahsediyoruz biz. Burada asıl olan Wikipedia'nın açılması ama içine ne yazacağız kardeşim? Türkiye'de kendini siyasi rehine olarak tanımlayan Selahattin Demirtaş'ın tutuklu halinin devamı mesela. Selahattin Demirtaş maddesini gelin yazalım. Ne yazacaksınız? Mesela o maddenin içine bir tiyatro eserine döndürülen, okuma tiyatrosu haline döndürülen Devran adlı kitabını yazabilecek misiniz? Nasıl olacak? Onu birileri yazacak, birileri girip bozacak. Hayır, bu vatana ihanettir diyecek. Çok basit bir şey ya. Türkiye'de sportif başarılar bu maddenin altı doldurulurken biz bunu yazmaya hazır mıyız gerçekten? Kadınlar voleybolda 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı ama pisliğin teki çıkıp dedi ki bunlara baktığım zaman ben sadece kıç ve meme görüyorum. Yazabilecek miyiz bunu? Hiç zannetmiyorum. Arkadaşlar bizim bilgi diye bahsettiğimiz şey. Bakın mesela şu bakış bile yanlış. Kapanırken de kızıyorsunuz, açılırken de hangisi doğru? Biraz dinlersen Sinan kardeşim anlayacaksın diye düşünüyorum. Çünkü son derece basit anlatmaya çalışıyorum. Biz altını dolduracağımız bir bilgiye sahip değiliz ki. Bilgiye erişimde sıkıntı var. Bir şeyler duyum noktasında kalıyor Türkiye'de. Bilgiye erişim Türkiye'de sıkıntılı. Hangisi bilgi haline döndü? Mesela ekonomi başlığı, Türkiye'de ekonomi başlığı altına gelin hep beraber yazı yazalım. Hadi. Diyelim ki Türkiye'de iktidarın söylemine göre 125 milyar liralık bir bütçe açığı var. Çok güzel. Biri altına şunu yazacak, yazmak zorunda. Bir dakika ya, Merkez Bankası'nın 42 milyar lirasına da çöktün. O zaman gerçek bütçe açığı 166 milyar. Hadi yazın bakalım. Kim yazacak, kim bozacak bunu? Çünkü gazetelere bakacak olursanız, gazetelerden bir şey çıkartmaya başlayacak olursanız, evet doğrusu bu. Evet, var böyle bir şey. Var da kardeşim, sıkıntı şu. Biz bunu ortaya çıkartacaksak eğer, bunu ortaya çıkartacaksak bütün yönleriyle konuşmak zorundayız. Türkiye'de hangisini konuşabiliyoruz? Bakın bir daha söylüyorum, atlamasın kimse diye. Türkiye'de iktidar partisi ve iktidar partisinin en yakın destekçisi tarafından Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi kanadının bağlantılarının araştırılması engelleniyor. Engelleniyor ya. Kanal İstanbul, Bengi Hanım söylemiş. Bakın sadece bu madde bile bizi hepimizi çıldırtmaya yeter. Çok rahat. Niye? Birileri tarafından dünyanın tarihini, gidişatını değiştirecek, tarihin akışını yeniden yönlendirecek bir girişim, çılgın proje olarak adlandırılıyor. Diğer taraftan üzerinde o kadar çok yalan var ki neresinden tutacağınızı bilmiyorsunuz. Hadi bir Kanal İstanbul maddesi yazalım. Gelin başlayalım. Başlangıç sırasında ben size dedim ki 2018 ÇED raporunun içinde 20 milyar liradan bahsediliyordu. Ama Ulaştırma Bakanı çıktı ortaya ve dedi ki 70 milyar. Üstelik dedi biz yıllık 5 milyar lira da gelir elde edeceğiz bundan. Bir hesap yapıldı. Dün gördünüz mü bilmiyorum ama Alpan Manas kendisi de bir iş adamıdır. Ben yazdıklarını okuduktan sonra dedim ki ya hiç böyle bakmamıştım. Çünkü o kullanıcısı, işin kullanıcısı şunu sordu insanlara. Kardeşim 100 bin dolar bir gemiden geçiş bedeli alacağını söylüyorsun. Doğru mu? Evet, Ulaştırma Bakanı aynen bunu anlattı. Tamam. Diyelim ki kömür taşıyan bir gemi geçecek. Orada yazmış miktarını da hatırlamıyorum. Ya çok basit bir bölme işlemiyle ton başına 30 dolar maliyet tartışılır bu. Bana anlatsana, içinde taşıdığı kömürü 30 dolar daha pahalıya sadece navlun maliyetinden bahsediyorum. İndirdikten sonra kar falan aynı şekilde kalıyor. Sadece 30 dolarla maliyet artışı sağlayacak bir şeyde. Hadi anlatsana bana, kim kullanacak burayı? Bizim yazdığımız Kanal İstanbul maddesi direkt çöp olacak. Ya da Kanal İstanbul maddesini yazarken şunu girmek zorundayız biz içine. Bununla ilgili bir toplantı yapıldı ve Belediyeler Birliği'nin toplantısına, Türkiye'de adı Belediyeler Birliği, Belediyeler Birliği toplantısına katılmak zorunda olanların çok büyük bir bölümü kayyum, devlet atadı. Yani halkın oyu, halkın iradesi geçerli değil bunda. Mesela Tunceli Belediyesi'ne haciz yollandı Türkiye'de. Sadece bu da değil, o toplantının yapılabildiği ortamın içinde Türkiye'yi tek başına yöneten kişi çıktı ve iktidar partisinin başı olarak muhalefeti aşağıladı. Belediye başkanlarını aşağıladı. Çevre Bakanlığı tarafından orada gösterilen filmde Kanal İstanbul karşıtı olarak o toplantıda ön sırada oturan ve İstanbul'da insanların gözünün içine baka baka tekrarlatılan bir seçimde bile 807 bin oy fark atarak İstanbul'un başına geçmiş olan kişi aşağılandı. Yazmayacak mıyız bunu Wikipedia'ya? Yazmak zorundayız. Yazmak zorundayız kardeşim. O zaman bilginin temel gerçekliği olmayacak ki yazmazsak. Mecburuz. Diyelim ki yazdık bunu. Biri çıkıp şunu demeyecek mi? Bir dakika, ama o da aynı zamanda başka bir maddede onu maviyle yazacak, atıfta bulunacak, refere edecek çünkü. Başka bir maddeyle yazdığı şey de diyecek ki ama onun eşi de aynı zamanda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, bak o da ayrı bir madde, onu da maviyle yazacağız. Oradan onun eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle birlikte Demirtaş'ın Devran adlı eserinden oluşturulan okuma tiyatrosuna gitti. Bunu yazacağız biz. Belediyeler maddesi güncellenirken mesela Türkiye'de yapılanlar arasında Fethullah Gülen'e peşkeş çekmek maddesini yazmak zorundayız. Dinozor maddesi olacak orada. Dinozor maddesini yazacağız. Mecburuz. İnsanların 576 milyon lirası hırsızlıkla çalındı diyeceğiz. Ben söylemiyorum, Sayıştay söylüyor. Sayıştay'dan önce de Bülent Arınç söylemişti. 576 milyon diyorum ya. 576 trilyon. Hadi dolduralım. Çok kolay. Mesela iletişim, ulaşımla ilgili konuşmalar yapılırken biri PTT ile ilgili, PTT'nin tarihçesini, Türkiye'deki temelini, her şeyi yazacak ama altına bir ek yapacak. Diyecek ki yıllık 600 milyon liralık parfüm aldı bunlar. Biri diyecek ki ne? Dalga mı geçiyorsun sen kardeşim? Ya alındı diyecek. 600 bin liraya parfüm almışlar bunlar. Dağıttılar. Postaneler güzel koksun diye. Ya nasıl yapacağız bunu? Bakın İrfan Bey, İrfan Çalış Man Adası'nı hatırlatmış. Hadi gelin bir Man Adası maddesi dolduralım. Nasıl dolduracağız? Türkiye'yi tek başına yöneten kişi Türkiye'de ana muhalefet partisi liderine bu konuyla ilgili dava açtı. Attı tuttu, çok da ağır laflar söyledi. Ama orada yaşananın yanlış olduğunu, yalan olduğunu söylemedi ve tazminat davası kazandı. Biz ne yazacağız oraya şimdi? Biz ne yazacağız? Mesela Türkiye'de 2000'li yıllar yazılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarihçesi yazılırken içinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı olmayacak mı o madde? Okçular Vakfı olmayacak mı? Mecbur. Gezi olmayacak mı mesela o maddenin içinde? Gelin Gezi konuşalım. Gezi maddesini nasıl dolduracağız biz? Ne diyeceğiz mesela? Topçu Kışlası'nın yapımıyla ilgili inatlaşmayla başladı. Eyvallah. Sonra ne oldu? Vallahi sonra ölenler oldu. İnsanların gözleri çıktı. Çok ağır şiddet yaşandı Türkiye'de. Ve hala bununla ilgili yalanlar devam ediyor. Sonra biri altına maviyle bir çıkma yapacak. Osman Kavala. Hadi doldurun Osman Kavala maddesini. Nereden çıktık görüyor musunuz? Bizim derdimiz Wikipedia'nın açılması falan değil. Zaten kapatılmamalıydı o. O başka bir şey. Ama biz bilgiye erişimde sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü 2000'li yıllar yazılırken yalaka medya maddesi en çok güçlenme zorunluluğu içinde olan madde. Bunları yazacağız. Biri benim kullandığım sıfatı mutlaka kullanacak. Göbels medyasıdır bunlar diyecek. Göbels medyasının binlerce örneğini altına yazmak mümkün. Mesela sadece kadınların, dört kadının bir araya gidip dayanışma adına bir tiyatro eseri seyretmesinin altına Selahattin Demirtaş'a hakaret yazan adamın oturup ya sen de programında bağlama çaldırdın dediğin anda bugünkü yazısında utanmadan yazdığı gibi ama o günün koşulları ayrıydı yazmasına şahit olacağız ve bunu dolduracağız. Mecbur. Ve burada kocaman bir madde çıkacak. Siyasal İslam. Siyasal İslam nedir? Ben altını dolduracağım mesela. Ben diyeceğim ki siyasal İslam şudur kardeşim. 2011 yılında Kaddafi'nin tepesine bomba yağdırılması için izin vermek, 2020 yılının ilk ayında arkasından hüngür hüngür ağlamaktır siyasal İslam. Diyanete her yıl 10 milyar lira, 10 katrilyon lira bütçe açıp bir boka yaramadığını bildiği halde devletin kaynağını Türkiye'deki sadece tek bir mezhebin emrine vermektir siyasal İslam. Ve öyle bir şeydir ki bu, faiz haramdır denilmesine rağmen faizin haram olmadığı statüyü oluşturabilmektir siyasal İslam. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Bir anlatın bana. Wikipedia nasıl açık kalacak? Hı? Diyelim ki açık kaldı. Bunun altına bir de başka bir şey yazmayacak mı? Yazacak. Bizim derdimiz bu değil. Wikipedia hiç kapatılmamalıydı. Biz Çin'le aynı statüye zaten gelmemeliydik. Bunun tartışılacak bir yönü yok. Ama şu anda açıldı diye davul çalınacak bir durum da yok ortada. Çünkü diyelim ki açtık yayının başlığında olduğu gibi. Bazılarınıza geldi, bazılarınıza basınç farkından dolayı üst katlara henüz çıkmamış olabilir. Ama Wikipedia'lar verildi. Merak etmeyin. Wikipedia'lar verildi. Yavaşça size de gelecek. İçini neyle doldurmayı düşünüyorsunuz? Ben bugün sadece yayının ikinci bölümünde size anlatacaklarıma baktığım zaman mideme ağrı giriyor benim. Mideme ağrı giriyor. Gencecik bir kadını öldüren bir tip, Ceren Damar Şenel cinayetinde gencecik bir kadını öldüren bir tiple ilgili mesela onun avukatını yazabilecek miyiz biz? Avukat sıfatına sahip bir insanın medyadan, sosyal medyayı kullanarak bütün akademisyenleri aşağılamasını yazabilecek miyiz? Oysa kadın cinayeti üst başlığı, altını doldurmak zorundayız. Altını doldururken canımızı acıtmayı bir kenara bırakın. Ona razı olmak zorundayız. Yaşadıklarımızla yüzleşmek zorundayız çünkü. Ama altını doldururken nasıl dolduracağımızı da bilmemiz gerekiyor. Ben çok bilinebilecek bir şey görmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten yok ortada öyle bir şey. Ortada yaşanan bu. Gerçek durum bu. Elimizde kalan bu. Ve bunu güncelledikçe canımız yanmaya devam edecek. Mesela 2011 yılında Kaddafi'ye karşı İngiltere'nin ve Fransa'nın sen daha önce çökeceksin ben daha önce öldüreceğim saldırılarıyla başlayan Kaddafi'nin yok olma sürecinde bugün gelinen noktayı biz temsil ederken bugünü yazarken oraya içine mecburen bir Putin maddesi ekleyeceğiz. Sonra Putin yazıldığı için insanlar rahatsız olacak. Ve diyecekler ki hayır öyle bir şey yok. Türkiye'de Cumhuriyet'in konuşulduğu bir alt başlık olacak. Cumhuriyet'in değerleri, Cumhuriyet'in kazanımları yazılacak. Ben mesela çıkıp diyeceğim ki bir dakika buraya mutlaka tank palet fabrikasını yazmamız lazım. Yazmak zorundayız kardeşim. Tank palet fabrikasını yazdığın zaman mavi bir çıkış yapıp oradan BMC'ye atlayacaksın. Katarlı ortaklara gelecek. Sonra o Katarlı ortaklar Katar maddesi eşlediği için Kanal İstanbul'a dönecek tekrar. Oldu mu sana bir fasit daire daha? Neresinden girersen gir, aynı bilgisizlik çukuruna düşeceğiz biz. Bizim için şu anda Wikipedia'nın açılması çok sevinilecek bir şey değil. Evet, Çin gibi ülkelerin statülerinden çıkmış olabiliriz. Doğrudur. Doğrudur. Bu az şey de değildir üstelik. Haklı. Ve yayının başında söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Bu kuruluşların hiçbiri öyle püripak tertemiz şirketler falan değil. Ne Twitter, ne Periscope, ne YouTube, ne Facebook. Hiçbiri değil kardeşim. Yasal muhatapları Türkiye'de yok. Kimdir bu insanlar? Biz bunu göreceğiz. Bu bir yerde duracak. Ama öte yandan bizim anlatabileceğimiz çok şey yok. Çünkü biz de bilmiyoruz. Önce bizim bir güncellenmemiz gerekiyor. Bizim açılmamız gerekiyor. Ama bizi açabilmek için Türkiye'de adaletin yerine gelmesi gerekiyor. Adalet yerine gelmeden istediğiniz kadar açın, istediğiniz kadar kapatın. Bir son uyarı, üst katlara Wikipedia bir süre sonra gelecektir basınç azlığından dolayı. Ama Wikipedia'lar verildi, rahat olabilirsiniz. İçi Türkiye açısından bir parça boş. Çünkü açtık ama içini neyle dolduracağımızı daha çok fazla biliyor durumda değiliz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen burada bulunuyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten çok farklıyız biz ya. Çok farklıyız. Gerçekten. Biz birbirimize hiç benzemiyoruz. Etnik kökenlerimiz, ideolojilerimiz, siyasal görüşlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Ne bileyim, bunun dışında engellilik, engelsizlik durumlarımız. Bunların hepsi farklı. Ama hiçbir önemi yok. Çünkü biz aynı ülke için iyi hayaller kuran insanlarız. Hayallerimiz farklı. Evet, ama aynı ülkenin iyiliği için. Biz tek bir cumhuriyete inanıyoruz. 97 yıllık bir tane cumhuriyet. Gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz bir cumhuriyet. Değerlerinin tamamını farklılıklarımıza rağmen korumak zorunda olduğumuz bir cumhuriyet. Ve bu bizi öyle bir eşitliyor ki kalan bütün farklılıklar hikaye haline geliyor. Ya bu yayın sırf bunun için sürmeli. Ben de destek olmalıyım. Nasıl yapacağımı bir anlatır mısın diyenler için şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu ilk destek. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Abone ol tuşu var, gördünüz mü? Tıklar mısınız onu? Sadece bir mail adresiyle abone olup bu yayını destekleme şansına sahip olacaksınız. Bir de yanında zil var. Onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size bildirim gelecek. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşamazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa 4,5 yıldır yaptığımız gibi direnmek mümkün. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah haftanın son gününde tekrar bir araya gelebiliriz ölmezse kalırsam. Oraya gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.